Ayrım 2, Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Bilge Karasu, sayfa 16. Acılarını, güçlükleriyle kolaylıklarını yaşatacak bir yola. Kendimizi sınayıp tanıyacağımız, çeşitli yol arkadaşlıkları kurabileceğimiz ya da yalnız, yapayalnız kalacağımız bir yola. Bir imgeden yararlanarak üretebileceklerimiz ya da bu imgenin içine yerleştirip doldurabileceklerimiz, bu imge yardımıyla kavrayıp yorumlayabileceklerimiz tükenmez, tüketilemez, öyle sanıyorum. Romanı yazın türlerinden biri olarak görmek, yazın açısından düşünmek niyetinde olmadığım bu yazıya, bir romancının roman yazma işinden söz ederken kullandığı bir imgeyle başlamam boşuna değil. Bu yazıda imge üretme, imge dolaşımını sağlama bakımından yaratılmış en büyük makinelerden biri olarak bakmak istiyorum romana. Eski yeni, iyi kötü, ilkel yetkin gibi nitelemeleri husumun kıyısına uğratmadan, romanın başka işlevlerini düşünmeden. Öyle sanıyorum ki yaşamımız sürekli bir yapıntı üretimidir. Sürekli olarak bir yapıntı içinde yaşıyoruz. Ya da her yaşadığımız önemli ya da önemsiz, ağır ya da hafif, güçlü ya da silik bir öğe halinde yaşamımız dediğimiz yapıntıyı oluşturuyor. Bu büyük yapıntının öğeleri de daha sınırlı, daha küçük yapıntılar. Kabaca söylendikte gerçeklik adı verilen şey yok mu demek istiyorum? Hayır. Gerçeklik adı verilen şeyi ancak bir takım yapıntıların yardımı, aracılığı, var oluşturuluşu ile algılıyor, kavruyor, anlamlandırıyor, düşünüyor, anlıyoruz demek istiyorum. Bu yapıntılara imge adını veriyorum. Bu yapıntıların kimi zaman kendisine, kimi zaman da bir ya da birkaç öğesine, başka başka alanlarda başka başka adlar verilmiştir, veriliyor. Beni ilgilendiren, imge adını verdiğim bu irili ufaklı yapıntıların oluşturduğunu düşündüğüm dizge ya da dizgeler. İşe kendimiz üzerine kurduğumuz imgelerle başlarız. Bunlar en az 3 tane olacaktır. Bunlardan yola çıkarak ilişkilerimizin hepsini, her türlüsünü, gitgide genişleyen çerçeveler çize çize, her çerçevenin içine daha küçük çerçeveler oluşturan üyeleri ya da öğe öbeklerini yerleştire yerleştire içine alan imgeler oluştururuz. Bunların toplumsal boyutlara ulaşmış olanı, doğayı, tarihi, kültürü anlamakta kullandığımız en kapsamlı dizgeler durumuna gelecektir. Birbirinin içinde yer alan bir dizge ya da bir dizgeler bütünü oluşturan bu anlamlandırıcı çerçevelerin yardımıyla gerçekliği yorumladığımızı, ona bir anlam verdiğimizi düşünüyorum. Söylediğimiz, düşündüğümüz herhangi bir şey, birbiri üzerine kurulmuş, biri birinin tabanını oluşturan bir dizi imgenin ürünü, sonucu olabiliyor. Bu deneme, imgeler üzerine kurduklarımı anlatmak için de yazılmıyor. Ama romanın imge üreticiliğinden söz açmadan önce söylenmesi gereken bir iki şey var. İmge adını verdiğim yapıntıları daha çok bir kalıp, bir çerçeve diye niteleyebilirim. Sözcüğe, deyime çevirebildiğimiz, dolayısıyla başkalarına iletebildiğimiz, iletebiliyorsak, bu çerçeve, bu kalıp. Ama bu kalıba her birimizin yerleştirebildiği, koyabildiği, kimi zaman hiç iletilemeyecek ölçüde öznel olabiliyor galiba. Bu öznelliği bir parça olsun iletilebilir kılmanın bir yolu, ayrıntıyı dilselleştirebilmek, biraz daha, biraz daha inceltebilmek. Oysa imgenin bu güç iletilebilirliği kabul etmekte çok gönülsüz davrandığımız bir şeydir. İletebildiğimize inanır, anlaşılmaması karşısında kırgınlıklara kapılırız. Ya da bizim apaçık gördüğümüzü başkalarına niye görüp istemediğini bir türlü akıl erdiremeyiz. Kötü niyetten söz ettiğimiz yerdir burası. Bizim başkalarının gördüğüne yanlış diye bakmamız, o görüleni saçma saymamız ya da bu bir türlü anlaşılacak bir şeydir, başka türlü nasıl anlarsınız dememiz, hep aynı engelle karşılaştığımızı kabul etmek istemememizdendir. Dilsel çerçeve ile öznel dolgu arasındaki süreksizliğe katlanmak pek güç geliyor bize. Öznelin ortaklaşa kullanılamayacağını anlamanın güçlüğüdür bu. Sızlanmak istediğimizde anlaşılmadığımızı söyleriz de anlatım gücümüzün her şeyi iletmeye yetmesi gerektiği yolu sarsılmaz bir inançla işe girişiriz bir şeyler anlatmaya niyetlendiğimiz zaman. Bir şey daha var. İmgelerimize pek bağlıyızdır. Onlara yönelmiş her saldırı ya da saldırı olarak görmek istediğimiz, görmeye hazır olduğumuz her davranış bizi çok sert savunmalara götürür. Kolaylıkla saldırganlaşırız savunmayla yetinmeyip. İmgelerimize değişiklik yapmaya hiç katlanamaz gibiyizdir. Oysa yaşayabilmek için bu imgeleri durmadan düzeltebilmemiz gerekiyor. Değiştirebilmemiz, zenginleştirebilmemiz gerekiyor. Yaşamak, yaşlanmak, dünyaya, insanlara, olup bitene her gün yeniden bakabilmek, bütün bunların her gün yeniden anlam taşıyabilir olması, ancak bu değişmeyle olanak kazanır. İmgenin başlıca niteliği, bütünlenmemişliği, açıklığıdır bir bakıma. Sürekli olarak yeni öğeleri sindirebilir, özümleyebilir. Ne ki bu yeni öğeleri, İmgelerimize yedirmeye çalıştığımız, katlandığımız, bunu kabul ettiğimiz zaman var olan eski öğeler doğrultusunda seçmeyi yeğlediğimiz söylenebilir. Kimi zaman oldukça seyrek görülen bir şeydir bu. Var olan öğeleri aykırı bulduğumuz öğeleri kabul etmek zorunda kaldığımızı duyarız elbet. Sarsılırız bu durumlarda. Çünkü değişiklik imgenin kapalı sayılabilecek makamına, kipine, ana çizgilerine dokunur hale gelmektir. Bu özümleme ile uyarlanma işlerinin, bilginin yapılarından söz edilirken düşünülen özümleme ile uyarlanma işlerine benzediğini sanıyorum. İmgelerimizi uyarladığımızda bizi zorlayan gerçeklik ise dış dünyada olabilir, başka bir imge de olabilir. Gerçeklik dediğimiz her birimiz için imgelerimizden başka bir şey değildir bir bakıma. İmgelerimizi sürekli olarak bozup düzelterek, yeniden kurarak, onlara bu özümleme ile uyarlanma işlerini uygulayarak, kendimizi, kendimizin dışında kalanı anlamlı tutmaya çalışırız. İmgelerimizin kimi kesimini iletişim süreçlerinde kullanırız. Ama genel olarak ele alındığında imgeler kimyası bir iletişim sorunu değildir. İletişim sürecinin öncesiyle sonrasında hızlanan, önem kazanan, her türlü iletişime vereceğimiz, vermek isteyeceğimiz yönü, biçimi, önemi, anlamı belirleyen sürekli bir birleştirme, ayrıştırma etkinliğidir. İmgelerin değişmesinde, zenginleştirilmesinde en önemli iki etmen ilişkiler, özellikle arkadaş-dost ilişkileri ile okumalar. Bizi burada ilgilendirecek olan okumaların bir türü. Ama okuma çeşitlerinden biri değil, okunan metin türlerinden biri. Yapıntı olmadığını ileri sürdüğü durumlarda bile yapıntı niteliği resmen bilinen roman. Yazıcıdır, yazıcı olduğu için de sözcüklerin dünyaya kattığı imgelerin kölesidir. Hector Bianciotti, El Amor, Noes Amado. Okuma bir bakıma alışveriş değildir. Yazıyla, yazının yazarıyla tartışır görünsek de, kendi kendimize tartışmaktayızdır bu açıdan bakıldıkta. Her okuma, az ya da çok, bir takım değişikliklere uğratır imgelerimizi. Ama okuduklarımızın imge üretme gücü ölçüsünde, gerçekte bir bozma, yeniden kurma süreci olan bu değişme, küçük ya da büyük olacaktır. Okuma yaşantısı diyebileceğimiz süreçtir bu. İmdi, okuduklarımızın bir takım ayrıntılar üzerinde durmamak koşuluyla, iki büyük bölüme ayrılabileceğini ileri süreceğim. Gizli yapıntılar ile resmi yapıntılar. Gizli yapıntı bir gazete haberinden bir fizik kongresine sunulan bildiriye dek yapıntı olmadığı baştan bilinen her türlü yazıdır. Yapıntı değildir. Bir gerçekliği, bir hakikati, bir görüşü yansıtmakta ya da dile getirmektedir. Doğruluğuna herkes baştan inanmıştır. Uydurma ya da yalan diye nitelenen bir haber, yanlış olduğu ileri sürülebilen bir düşünce, geçersiz çıkarımlara dayalı bir yazı, gene de yapıntı alanının dışında kalır. Bir yalanın, bir yanlışın doğrusu her zaman ortaya konabilir. Okuduklarımızın bu türüne gizli yapıntı değişim, bunların gerisinde, üzerinde durdukları temellerin çeşitli düzeylerinde, imgelerin çok belirleyici yerler tutmasındandır. Bu imgelerin kökeni bireysel de olabilir, toplumsal da. Tasarımlarımız, nesne ya da durumlara yüklediğimiz anlamlar, bakışımız, kurgumuz ya da kurduklarımız, bir takım temel imgelerin yönetimindedir. Umduklarımız, beklediklerimiz de bu imgelerden dolayı umulmakta, beklenmektedir. Bunları okuyan okurun kurdukları, kavrayıp anlamlandırdığı üzerinde ise hiç durmuyorum şu anda. Ama resmi yapıntılar da var. Yapıntı olmakla yetinmeyip, yaşayan kişilerle herhangi bir benzerliğin rastlantıya verilmesi gerekeceğini belirtenler yanında, gerçek olayları, gerçek bir öyküyü anlatacağını bildirenler de vardır ama, başlığının altına roman ya da öykü, anlatı nitelemesinin gelmesiyle bunların yapıntı niteliği resmileşmiştir. Tanımı gereği gerçek, sahici, doğru ve benzeri olmadığı baştan kabul edilen yapıntılardır bunlar. Öyledir de, Bianciotti'nin bir sözünü daha buraya almadan edemiyorum. Düş gücü, imgelem ancak kendini gerçeklik sanır. Kendine gerçeklik süsü verirse gerçeklik ile yarışabilir. Bireysel düzeyden kültür tarih çerçevelerine dek uzanan sayısız imge dizileri at oynatır bu yapıtlarda. Öykü ya da anlatı diye nitelenen metinlere oranla roman genellikle daha karmaşık bir girişimdir. Gerek yazılışı, gerek okunuşu, imge üretimiyle dolaşımı açısından daha zengin olanaklar sağlar. Roman da tarih kitapları gibi bir geçmişin, kimi zaman da bir geleceğin düz ayak bir öyküsü, anlatısı değildir. Yazarın, okurda olan yazarın o geçmişi, o geleceği kendi gününün gözüyle nasıl kurmakta olduğunun öyküsüdür, anlatısıdır. Her şeyden önce romanın ya da tarihin kendini nasıl gördüğü, dünyayı belli bir düzene sokan metnin kendi düzeni üzerine, kendi kendi üzerine kurduğu, yarattığı imge söz konusudur. Dünyanın nasıl görülüp nasıl gösterileceğini, nasıl dile getirilmesi gerekeceğini öğretmektedir roman ya da tarih kitabı. Okur düşünüldüğünde söylenecek bir şey daha var. Yazarın sunduğu öyküyü tek tek okurların nasıl anlamlandıracağını, bu öyküyü nasıl işlemlerden geçirerek özümleyip kendi içlerinde, kendileri için nasıl kuracaklarını kestirmek çok güçtür. Metnin bu özümlemeyi sonuna dek tek bir biçime kapatarak belirleyeceğini düşünmek bile olanaksızdır. Roman, katmerli bir imge üreticidir. Hem de iki düzeyde. Bilerek, isteyerek türettiği imgeler vardır her yazarın. Bunların harcı var olan, çevresinde, kültüründe dolaşan imgelerden, okuduğu yazarların türettiklerinden karılmıştır. Ama yazarın farkına varmaksızın, içinde yaşadığı dünyadan alıp kullanarak yazılı dolaşıma ilk kez ya da yeniden soktuğu, kattığı imgeler vardır. Bunlar yeniden üreyecek, başka tüketimlere kaynaklık edecektir. Romanın en görünür imgeleri betimsel parçalardır. Elbet. Ama betimin nasıl tasarlanıp gerçekleştirildiği üzerine düşünmek, bir başka imge dizisine açılacak kapı yaralar. Bir dünyanın betimi, bir bakışın da betimidir çünkü. Bu bakışı belirleyen, oluşturan gene de bir imgeler dizisi, kimi zaman da bir imgeler dizgisidir. Betimlerin konusu, betim adı verilen itkinliğin sınırları da bizi bir takım başka imgelere götürür. Dünyada şunlar şunlar, şu şu ölçüde önem taşır, şu şu düzenler içinde anlamlıdır demekteyizdir. Betimler dışında çeşitli düzeylerdeki bağlantılar, kişinin ya da kişilerin kendi kendileriyle, birbirleriyle, çevreleriyle, geçmişleri, bugünleri, yarınları ile ilişkileri, pek nesnel bir şey gibi görülen doğa ile kurdukları alışveriş, gene bu iki katlı imge dizilerinin ürünleridir. Görülüp gösterileni belirlediği kadar, onu öyle göstermeyi de belirleyen imgelerin ürünleri. Bu çeşit bir çözümlemeyi, romanın varoluşundan başlayarak, tasarlanışına, kuruluşuna, kurgusuna, yapısına, bir okur çevresine, yöneltişine dek uygulayabilir, her düzeyde, en azından iki kat halinde bu iç içe duruşu seçebiliriz. Her roman, yazarının bireysel imge dizilerinden başlayarak, İçinde yaşadığı kültürün çeşitli katmanlarının, bunların ötesinde de çağının imgeler bütününe varan bir çerçeve içerisinde yer alır. Bu imgeleri kullanır, çoğaltır, yayar, kayda geçirip iletir, yeni imgeler yaratır. Yazarın sunduğu kimya metindedir. Belli bir kişinin belli bir anda üretmiş olduğu bir kimyadır bu. Ya okurun okuduğu? Sorun daha da karmaşıklaşıyor bu noktada. Okur da kendi gözü diyeceğimiz bir almaçla okumaktadır. Yani kendi imgelerini, imge dizgelerini okumasına uygulamaktadır. Romanla dilleri, siyasal sınırları, çağları aşabilen bir nitelik taşıyan bu yazı biçimiyle, karşı karşıya kaldığında okur nelerle yüz yüze gelir, hangi durumlarda kalabilir diye düşünürsek şöyle bir şey söyleyebiliriz sanırım. Roman okurun kendi dilinde yazılmış olabilir. O dile çevrilmiş olabilir. Okur romanı bir yabancı dilde, yazıldığı ya da çevrildiği bir yabancı dilde okumakta olabilir. Roman okurla çağdaştır ya da değildir. Okur açısından 8 ayrı ulama girebileceğini görüyoruz bu okumaların. Her birinde okurun yorumlayacağı, kuracağı, üretebileceği imge dizileri başka başka olacak. Metinden aldığı şeyler yoluyla kendi imgeleri üzerinde girişebileceği düzeltme, genişletme işlemleri değişik biçimlere girecektir. Roman, okurun tarihinin belli bir noktasında karşısına çıktığına göre okurun, o tek okurun görgüsüne, yaşantılarına, okumalarına bağlı olarak değişik yollar açacaktır karşısında. İlginç olan şu, bir roman okumaya oturuyoruz. Bir kurmaca karşısında olduğumuzu biliyoruz. Okuma, bir bakıma gerçek olmadığını bildiğimiz bir takım kişilerle işlerin gerçekliği andıran ya da andırmayan bir dünyada çok değişik bir takım imge dizileri ya da dizgeleri aracılığıyla anlamlandırılması işlemi sürdürülüp giderken, her şeyden önce de sürdürülüp gidebildiği için, o kişilere, o olana bitene, o dünyaya inanabilir, inanır hale gelme sürecidir. O dünyanın olanaklı, olası kılınması yaşamaktır. Okumaya giriştiğimizin inanılabilir olacağını kabul etmekle işe başlarız ama inanabilmek her şeyden önce metnin sunduğu imgelerin tanınabilir, kabul edilebilir olmasına, daha doğrusu bize yabancı olmayan kalıplara benzemesine bağlı. Ama okunmakta olan metinden gelen her imge büyük bir olasılıkla tanınabilirliğini sağlamış olan önceliğini az ya da çok etkileyecek, onu düzeltmemize, zenginleştirmemize yol açacaktır. Doyurucu dediğimiz okumalar, boşlukları, eksiklikleri, aykırılıkları duyurmakla başlayıp, bunları giderek dolduran, gideren, düzelten okumalarımız olsa gerek. Ancak romanın büyüsü diyebileceğimiz bir şey var ise, bu büyük pek değişik yollardan işliyor sanıyorum. Bu yollardan biri de bizi değişik düzeylerde başka imgüreteçlerin oranla daha geniş ölçüde yaratıcı kılması. Çağımızda 3 büyük imge üretici, basın, sinema, televizyon, dolaysızca önce göze yöneliyor, insanları siyah beyaz ya da renkli bir görüntü seli, bir görüntü tufanı altında bırakıyor. Resim, heykel, mimarlık, fotoğraf gerek bu araçlardan, gerek başka yollardan yararlanarak gitgide genişleyen çevrelere ulaşıyor. Görüntü ile imge çakışıyormuş gibi görünüyor. Bu durumda roman, imge üretici olarak başını hala dik tutabiliyorsa, romanın değil de genel olarak kitabın cenazesinin kaldırılacağı günler pek uzakta değildir belki. Ama kara mı, ak mı belli değil ya, düşüncelere dalmanın sırası değil. Sanırım başka türlü iş görmesinden. Önce göze yönelen üreticiler, sundukları görüntüleri alıcının seçip ayıklamasını ya da ayıklayıp seçmesini bekler. Hazır, seçilmiş, yalınlaştırılmış sırasında kaba imgelerin üretimine yol açabilirken roman, öteki yazılara oranla çok daha düzenli, karmaşık, çok düzeyli bir mekanizma kurduğu için ama en önemlisi sözlü anlatıma dayandığı için alıcısını yaratıcı kılıyor. Dilsel yapıların güç sınırlanırlığından yola çıkarak, çeşitli düzeylerde imgeler arasında gidip gelmemizi sağlayarak bir dünyayı yaratır. Kapatır görünürken roman, gerçekte bizi Handi ise sınırsız bir yaratma özgürlüğü içinde yaşatıyor. Görüntü çok gerilerde kalmıştır. İmgeler oluşturuyor. Her birimiz için kendi imge dizgelerimiz, kendi birikimimiz, çabamız ölçüsünde bu oluşturduğumuz kalıba yerleştireceğimiz öğeleri buluyor, seçiyoruz. Daha önemlisi, belli imgelerimizde, imge dizilerimizde değişiklikler olduğunun farkına varıyoruz. Düşününce de anlıyoruz ki okuma sürecinin, okuma alışverişinin sonucu olarak bu değişikliği özgürce biz yapmışızdır. 1983. İkinci ayrımın sonu, sayfa 24.